Ayrım 6. Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 94. Beyninin yarısı Kürtlerde. Tayyip'in danışmanlarına baktığımızda genelde tamamına yakınının Kürt olduğunu görüyorduk. Kalanlar arasında birkaç tane Kürt maskeli Ermeni, Arap ve Sabetayist vardı. Mehmet Metiner başta olmak üzere Ali Bulaç, Egemen Bağış, Mücahit Aslan, Hasan Cüneyt Zapsu, Ömer Çelik, İyi Süreyya Sırma, Akif Beki ve diğerleri. Tabii ki kimsenin kendini ne hissettiği ile ilgili bir sorunum yok. Ancak İslam kardeşliği dümeniyle Türklüğe vurulurken Kürtlüğün, Ermeniliğin, Sabetayistliğin ve diğerlerinin yüceltilmesi sanırım maske olarak kullanılan İslam'a bile en büyük haksızlıktır. Tayyip'in beynimin yarısı şeklinde tanımladığı ve kardeşlik ilişkileri içinde olduklarını açıkladığı Metiner, bakın Kürtler için nasıl ağıt düzüyordu. Halepçe'de soykırım düzeyinde katliam haberini duyduğumuzda tüylerimiz diken diken olmuştu, yüreğimiz kanamıştı, gözyaşlarımız kırmızı akmıştı, günlerce ağlayıp durmuştum. Hele evin önünde bebeğine sarılı halde can vermiş fotoğraftaki yoksul Kürt'ün haline hangi yürek dayanabilir ki? O gün gökyüzünden ölüm yağmıştı Kürtlerin üzerine. Ölen her Kürt'le birlikte bir kez de biz ölmüştük. Bütün insanlık sükût etmişti. İnsanlık adına herkesin yüreği isyan halindeydi Saddam diktatörlüğüne karşı. Tabii ki Saddam'ın bu zulmünü lanetlememek olmaz. Ancak Kürt, Laz, Gürcü, Çerkez vesaire yok, Müslüman var, ümmet var derken ufacık bir yazıda bu denli çok olarak kullanılan Kürt vurgusu neden? Bu Müslümanların kırmızı akan gözyaşları, Irak Telafer'de, Kerkük'te, Sincan'da katledilen Türkler için neden akmıyor, göz pınarları neden birden kuruyordu? Kendilerini mümin ilan eden bu insanların tüyleri, Türklerin uğradığı zulümler karşısında niye diken diken olmuyordu? Bu Müslümanların yürekleri PKK'nın kurşunladığı bebeler karşısında niçin kaskatı kesiliyor? PKK'lılarla kol kola yürürlerken memleketin hapishanelerini, APO'yu Kenya'dan getirip sorgulayan askerler başta olmak üzere silahlı kuvvetler mensuplarıyla, ülkesini seven milliyetçilerle, Atatürkçülerle dolduruyorlardı. Ölen her Kürt'le birlikte öldüklerinin reklamını yapan bu Müslüman kılıklılar, bu PKK'nın sarık altına gizlenmişleri, her nedense ölen her Türk'le ölmüyorlardı. Başta Tayyip olmak üzere siyasal İslamcılarca hep Gazze şovu yapılırken, katledilen, zulme uğrayan Türkler bir kere olsun akıllarına gelmiyordu. Neden? Say neden? Tayyip Erdoğan'ın kardeşliği, beyninin yarısı ve danışmanı Mehmet Metiner, aynı zamanda PKK'nın militan kazanma şubesi olan HADEP'inde genel başkan yardımcılığında bulunmuş, PKK'nın yayın organı olan Demokrasi ve 2000'de Yeni Gündem adlı gazetelerde yayın danışma kurulu üyesi ve köşe yazarı olarak görev yapmıştı. Başka? HADEP'e bağlı Demokrasi Hareketi adlı oluşumda yer alıyordu. Metiner'in içinde olduğu Merkez Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyordu: Murat Bozlak, Ahmet Türk, Akın Birdal, Mehmet Metiner, Sırrı Sakık, Mihri Belli, Feridun Yazar. Tayyip'in baş danışmanı Mehmet Metiner aynı zamanda hem MYK üyesi olurken hem de İstanbul temsilciliğine getiriliyordu. Bugün Tayyip'e yakınlığı ile bilinen Star gazetesinde köşe yazarı olan Mehmet Metiner gibi İslamcıların bu tavırları terörist başı APO'yu bile isyan ettiriyor, eli kanlı terörist avukatları ile yaptığı görüşmede şöyle konuşuyordu: Metiner'e de söyleyin, sahte İslamcılık olmaz. İslam'ın özüne uygun davranmak gerekir. Yani İslam'ın ve siyasetin özüne uygun davranılmalıdır. Siz Tayyip'in Türkiye'nin güneydoğusu için Kürdistan deyimini boşuna mı kullandığını zannediyorsunuz? Ya da şehitlerimiz hakkında kelle, APO için sayın derken bunu hala dil sürçmesi olarak mı kabul ediyorsunuz? Tayyip'in baş danışmanının ve kardeşliğinin dava arkadaşı Sırrı Sakık, Baykal'ın kendilerinden 20 militan istediğini söyleyebiliyordu, sıkışan AKP ve Tayyip'e destek olmak için. Oysa PKK'lılar ile sürekli olarak görüşen isimler her nedense hep AKP içinden çıkıyordu. Hilafet Ordusu'ndan Arap Kürt Partisi'ne adlı kitabımda AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın PKK'lılarla yaptığı görüşmeyi şöyle açıklamıştım: 13 Mayıs 2003 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yer alan Pişmanlık Yasası Yolda başlıklı haberde Adalet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü pişmanlık yasasının beklentileri karşılayacağını söylüyor ve bu yasanın diğerlerinden farklı olacağını iddia ediyordu. Amerika'nın Kuzey Irak'ta bulunan yaklaşık 3000 PKK'lıya ya silahları bırakıp Irak vatandaşı olun ya da Irak'ı terk edin demesinin ardından Kürt maskeli Ermeni kökenli İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve AKP'liler hemen kolları sıvayarak bu eli kanlı PKK militanlarını kurtarmak için sözde pişmanlık yasası hazırlamaya girişiyorlardı. Yasa ile ilgili açıklamalar yapan Cemil Çiçek'e gazeteciler, bu yasanın Abdullah Öcalan'ı da kapsaması yönünde hazırlandığı söyleniyor şeklinde bir soru soruyorlar. Bakan Çiçek de bu soruya kaçamak olarak bu bir sondaj sorunudur cevabını veriyor ve yasanın niçin hazırlandığına da ışık tutuyordu. 7 Mayıs 2003 Çarşamba günü AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, PKK ya da diğer adıyla Kadeklilerle yaptığı görüşmede, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın APO ile çok ilgili olduğunu, haftada bir gün olan görüşmenin ne suretle olursa olsun gerçekleşmesi için Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e talimat verdiğini, bakanın da savcılığa yazılı bir talimat göndererek haftada bir olan görüşmelerin mutlaka sağlanmasını emrettiğini, çarşamba günleri olan görüş günlerinin de hava muhalefeti olması halinde perşembe, cumaya ya da cumartesi günleri yapılmasını istediğini aktarıyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kesin talimatları doğrultusunda adaya ulaşımda yeni bir tekne alınması için yine bakanlığa talimat verdiğini ve bakanlığın da bu konularda hızlı bir şekilde çalışmalar yaptığını söylüyordu. İngiliz ajanı Kürt isyancısının torunu AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir, Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tekne alım sürecinin devam ettiğini, ihalelerin neticesinde yeni tekne alacaklarını vurguluyordu. Dengir, Kürt sorununu bildiklerini ve sorunu çözmek istediklerini, tecritten ve yeni uygulamadan partilerinin haberlerinin olmadığını, başka tutuklu ve hükümlülere uygulanan kuralların aynısının kendisi içinde uygulanması gerektiğini anlatıyordu. Partisinin adaya yönelik olumlu ya da olumsuz bir ayrımcılık yapmak istemediğini belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, bu gerginliği asıl olarak askerlerin çıkardığını, bu yeni uygulamanın arkasında ordunun olduğunu söylüyordu. Dengir konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine yönelik olarak çıkışları olduğunu belirtiyor, zor süreçten geçtiklerini anlatarak bu sürecin zorlu olacağını, çeşitli provokasyonların gelişebileceğini, hatta bazı kişilerin zarar görebileceğini ve bazı insanların ölebileceğini de iddia ediyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat karşısındaki PKK'lılara adeta yalvar yakar bir şekilde APO hakkındaki sıkı uygulamanın ordudan kaynaklandığını, bile bile kendilerine haksızlık yapılmaması gerektiğini, kendilerinin bu konuda duyarlı olduklarını, Kürt sorununu AB uyum yasaları çerçevesinde çözmeye çalıştıklarını, bu konuda herkesin el birliğiyle birbirlerine destek olmaları gerektiğini belirtiyordu. Akşam gazetesinin 19 Mayıs 2003 tarihli sayısında AKP'li Adalet Bakanlığı'nın İmralı Adası'nda hükümlü olan terör örgütü PKK Kadek'in eli kanlı lideri Abdullah Öcalan için harcanan trilyonlar yetmiyormuş gibi 5 trilyon daha ek ödenek istendiği yer alıyordu. Ülkemiz insanlarının yarısından çoğu açlık sınırında hayatlarını sürdürürken AKP APO'ya krallara layık bir yaşam sürdürüyordu. İlk ayırdıkları ödeneğin ardından çok geçmeden bir 5 trilyon daha veriyorlar, ardından onları 10 trilyon daha izliyordu. Tayyip Amerikan gazetelerine tezkerenin çıkmaması konusunda yazı yazarak adeta biz ettik siz etmeyin diyor, böylece kendini bilmez densiz Amerikalılara, Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatarak kendilerinden özür dilenip pişmanlık gösterisinde bulunmamızı isteme cüreti veriyordu. Tayyip'in daha önce yani Fransa'nın madamı Daniel Mitterrand başkanlığında Heinrich Böll arşivi yöneticisi Victor Böll ve Türkiye'nin doğusunda Kürt devleti kurmak isteyen bir kısım dernek yöneticilerinin Kürtçe eğitim yapılsın kampanyasını başlattıkları sırada söylediklerini bir kere daha hatırlayalım. Irak'tan ve Kürdistan'dan aldığımız bilgiler bizleri memnun etmiştir. Tayyip ile Emine'nin gözyaşları. APO'ya övgüler düzen, ülkemizin güneydoğusunu Kürdistan olarak gösteren haritalar önünde şov yapan ve sonra da yuvalanan Ahmet Kaya'yı anma kapsamında sanatçıları davet ettiği kahvaltıda Tayyip ile Emine'nin gözyaşları döktüğü türkücü Yavuz Bingöl tarafından açıklanıyordu. Bingöl 5 Mart 2010 tarihinde katıldığı bir televizyon programında düzenlenen toplantıda Tayyip'in Ahmet Kaya'ya yapılanlardan bahsettiğini, kendisi ve eşinin o görüntüleri seyrederken nasıl ağladıklarını anlattığını söylüyor ve ekliyordu. Ahmet Kaya'ya o utanç verici hareketlerin yapıldığı gece orada olanlar ve hatta katılanlar da vardı o kahvaltıda. Oysa aynı Tayyip kendi hatalı uygulamaları yüzünden sellere kapılıp giden onlarca insan için bir damla gözyaşı dökmüyor, dere intikamını alıyor diyerek insanların yıkımına, hayatlarını kaybetmelerine sebep olduğu yetmiyormuş gibi bir de onların acılarıyla alay edebiliyordu. Depremlerde hayatlarını kaybeden insanların acıları karşısında standart bir iki cümle dışında hiçbir girişimde bulunmuyor, PKK'lılar için çeşme olan göz pınarları zulme uğrayan garipler için adeta çöle dönüyordu. Her zeminde asker düşmanlığı. Nurcu Niyazi I. ya da kod adıyla Yavuz Bahadıroğlu, Tayyip'in Aparma kitabında Tayyip'e içlerindeki asker düşmanlığını dışa vuran çanak sorularını sormayı ihmal etmiyordu. Demokrat olduğunuzu söylediniz. 1800'lü yıllarda İstanbul'da bir nargile kahvesinde çekilmiş bir fotoğraftır bu. Siyah beyaz bir çerçeve içerisinde asılı durur benim odamda. Geçenlerde bir gazeteci geldi. Amcaların filan mı, yakınların mı diye sorular sordu. Ben de dedim hayır. Burada iki tane ayak ayak üstüne atmış bir zat var. Bunlar asker görüyorsunuz. Bu süklüm püklüm oturanlar sivil. Siz çok açık bir biçimde diyebiliyor musunuz? Ya bu resmi kıyafette olanlar ayaklarını indirecek ya da bu sivil kıyafette olanlar ayak ayak üstüne atacaklar. Bu tablodan ne çıkarıyorsunuz? Tayyip aldığı bu pası kendince gole çeviriyordu. Ancak Nurcu yazara verdiği cevabı gördüğümüzde ve seçimleri kazanmasının ardından sergilediği davranışlarına, yeni yetmen mankenler gibi frikik veren oturuşlarına baktığımızda Tayyip'in golü kendi kalesine attığını görüyorduk. İşte Tayyip'in yanıtı. Şimdi burada iki tane tablo var. 1. İkisinin yan yana olma tablosu var. 2. Vatandaş Ahmet'le icabında bacak bacak üstüne atabilir. Ben diyorum ki aslında bacak bacak üstüne atmak hiç olmasa daha güzel olur. Acaba bacak bacak üstüne atmak bir kibir, gurur ifadesi midir? Ya da bir tahakkümün ifadesi midir? Mesela ben bacak bacak üstüne atmayı hiçbir zaman arzu etmem. Hele hele halkımla yan yana olduğum yerde. Bunu tevazuya ters, halkıma da hakaret olarak, hatta karşımdaki insana hakaret olarak görüyorum. Hatırlayın, Tayyip seçimleri kazandıktan sonra ne yaptı? Katıldığı hemen hemen her toplantıda Ahu Tuğba gibi bacak bacak üstüne atarak frikik verdi. Viskiden kopya. Siyasal dinciler alkole karşı olduklarını her fırsatta söylüyor, bunun şovunu yapıyorlardı. Ama kapalı kapılar ardında başta viski olmak üzere her türlü alkollü içkileri tüketiyorlardı. Sadece tüketmekle kalmıyor, onların şişelerindeki amblemleri dergilerinde kendilerine sembol yapıyorlardı. 1980 Mayıs'ında Sebil dergisi, viski şişesinden yürütülen şaha kalkmış bir at sırtında intibağını veren heyecanlı konuşmacının, yani Tayyip'in, İstanbul Spor Sergi Sarayı'ndaki konuşmasını veriyordu. Tayyip konuşmasında salona dolduran gençleri hazır asker olarak tanımlıyor ve onlara şöyle sesleniyordu. Sizler müstakbel fetih hareketinin birer askerisiniz. Gün geçti, devran döndü ve o asker olarak nitelenen insanlar ülke yönetimine geldi. İlk iş olarak silahlı kuvvetlerin as subayından generaline kadar önemli bir kısmını cezaevlerine doldurdu. Niye böyle yaptılar sorusunun cevabını Tayyip'in hemşerisi Şevki Yılmaz'a bırakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de Türkiye'yi koruyamaz, vatan tehlikede. Onun için milli gençlik vakıflarını kurduk. Herhangi bir yerdeki askeri kışla neyse burası da o. Burada vatan savunması yapılacak. Bacılar, namuslarınızı korumak zamanı gelmektedir. Silahlanın, silah talimleri yapın. Biz düzeni topyekün yıkacak Allah askeri alıyoruz. Hakimiyeti milletten alıp Allah'a vereceğiz. Peki Tayyip Ümraniye'de nasıl haykırıyordu? Hakimiyeti milletten alıp Allah'a vereceğiz. Ya İstanbul Spor Sergi Sarayı'ndaki konuşmasında ne diyordu? Bugün İslam'dan bir haber oldukları için anarşinin gayyasına düşmüş vatan çocuklarının kurtarılmasını henüz hakka meyletmemiş olan resmi kuvvetlerden beklemeyiniz. Cami istismarı. Tayyip Erdoğan ve siyasal dincilerin istismar ettikleri en önemli sahalardan biri de cami yapımı olayıydı. Siyasal dinciler için cami yaptırma işi en çok gelir getiren kapıların başında geliyordu. Saf Müslümanları cami yaptıracağız, Allah rızası için camiye yardım dümeniyle, tabiri caiz ise adeta donlarına kadar soyuyorlardı. İnsanlar nasıl aldanmasın? Cami yaptıranın yapılan camiye para yardımında bulunanın cennette yeri hazır diye bir inanışı yıllarca işleyerek insanların kafalarına kazıdılar. Cami yapımına maddi yardımda bulunan da onların yanında doğru cennete gidecekti. Ne tür erzak yese, ne kadar günah işlese de cenneti âlâ babalarının mülkü ya. Hal böyle olunca pamuk eller cepten hiç çıkmıyor, böylece camiye yardım kampanyaları da hiç sonlanmıyordu. O nedenle siyasal İslam'ın da en önemli kozlarından biriydi cami yapımı. Tayyip 21 Kasım 1994 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan bir açıklamasında belediye başkanlığının ilk döneminde Taksim'e mutlaka bir cami yaptıracağını şu sözleriyle anlatıyordu. Bu can bu tende kaldıkça bu 5 yıllık dönem içinde Allah'ın izniyle aşındırmayacak kapı bırakmayacak ve Taksim Camii'ni Bismillah yaptıracağım. Taksim meydanı bir semboldür ama bizim kimliğimiz yok. %99'u Müslüman olan bir ülkede cami yapımına izin verilmediğinde halk neden ayaklanmıyor? Ne diyordu Tayyip? Bu can bu tende kaldıkça bu 5 yıllık dönem içinde Allah'ın izniyle aşındırmayacak kapı bırakmayacak ve Taksim Camii'ni Bismillah yaptıracağım. Tayyip'in bu sözü verdiği tarih neydi? 20 Kasım 1994. Koyun üzerine Tayyip'in söz verdiği 5 yıllık süreyi eder 1999. Şimdi kaç yılındayız? 2010. Taksim'de cami? Yok. Tayyip sözünü tuttu mu? Tutmadı derken yanıldınız. Niye mi? Tayyip nasıl söz vermişti? Nasıl? Bu can bu tende olduğu sürece. Bu sözü verirken eli neredeydi? Gömleğinin cep kısmında. Daha açık bir deyişle gömleğin cebine koyduğu karıncanın üzerinde. Tayyip bilinen müşrik hilesine başvurmuş, insanları kandırmak için bu can bu tende olduğu sürece demişti. Cebindeki karıncayı atınca gömleğinin cebinde yani teninde can kalmayınca verdiği sözün kendince hükmü kalmamıştı. Ancak saf Müslümanlar 1994 yılından sonra çok 5 yıl beklediler ki Taksim'e cami yapılsın. Ama yapılmadı, yapılmayacak. Tayyip Müslüman milletin oylarını almak için onları basit bir müşrik hilesiyle aldatmıştı. Tıpkı genel evlerdeki kadınları kandırdığı gibi. Camiyi kiliseye çevirdiler. Bina, zina diyerek iktidar olan AKP'liler Avrupa Birliği rüyaları uğruna TBMM'yi olağanüstü toplayarak zinayı suç olmaktan çıkarıyordu. Yaptıkları sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Allah'ın yolundan çıkıp AB'nin uyum yasalarına sığınan Tayyip başta olmak üzere bazı AKP'liler kanunlarımızdan cami ifadesini de kaldırıyor ve yerine ibadethane tanımlamasını getiriyorlardı. Siyasal dinciler İnönü zamanında camilerin yıkıldığı propagandaları ile önlerine gelene lanetler yağdırıyorlardı. Ancak AKP döneminde camiler, Kur'an kursları yıkılıyor ve daha acıklısı bir caminin kiliseye çevrilme skandalına da imza atılıyordu. Ama siyasal dinciler hala yüzsüzlüğü elden bırakmayarak İnönü devrinde camiler yıkıldı diye propaganda yapabiliyorlardı. Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bardakçı köyünde bulunan tek cami kiliseye çevriliyor, bu uğurda AB'den aferinin yanında para da alınıyordu. Akdamar'daki Ermeni kilisesinin ardından Van'ın Edremit ilçesinde tek taşı tek toprağı kalmayan bir kilise yeniden yapılıyor ve Eylül 2007'de düzenlenen törenle açılıyordu. Nabza göre şerbet. Tayyip amaca ulaşmak için gerekirse papaz elbisesi bile giyerim demişti ya. Der, ona yakışır da. Zira siyasal İslamcılar için amaca ulaşma yolunda her yol mübahtır. Bu uğurda kullanılamayacak değer, kandırılmayacak kitle, harcanmayacak insan yoktu. Recep Tayyip 1994 yılında Bostancı Kültür Merkezi'nde partililere verdiği öğütlerinde nabza göre şerbet verin şeklinde konuşuyor ve şöyle devam ediyordu. Mecburuz insanların akıllarının alacağı şekilde konuşmaya, insanların dilinden konuşmaya. Tayyip'e göre din, siyaset ve demokrasi hedefe varmak için birer araçtı. Tayyip, "Bu şarkı burada bitmez" adlı yürütme sanatının da üstadı olduğunu belgeleyen kitabında, "Biz dinlerin de bir araç olduğuna inanıyoruz" diyor, aracın üstüne örtmek için de insanların mutluluğu için cümlesini ekliyordu. Tayyip siyaseti araç olarak görmelerini kendince şöyle açıklıyordu. "Kaldı ki siyaset insanların inançlarını sağlıklı bir şekilde yaşaması için bir araçtır, bir vasıtadır." Erdoğan İstanbul İl Başkanı sıfatıyla 1993 yılında Üsküdar'da yaptığı konuşmasında kutlu vaadi yani şeriatı kadrolarının yakalayacağını şu sözleriyle iddia ediyordu. "Geleceği yakalamak diyorum. Çünkü kutlu vaadin yakalanması muhakkak. İnşallah bu kutlu vaadi eninde sonunda bu kadro yakalayacak." Ve şöyle devam ediyordu konuşmasına Tayyip. "Şu anda kahrolsun şeriat diyenler kendi kendileri kahroluyorlar." Tayyip diğer partiler ve başta Fethullahçılar, ikinci cumhuriyetçiler, liboşlar, enteller ve dantellerle yaptığı ittifakı, dayanışmayı Peygamberimizin İslam devletini kurmadan önce Yahudilerle yaptığı anlaşmalarla özdeş sayıyor ve şöyle konuşuyordu. "Biz şu anda Medine şehir devletini nasıl sevgililer sevgilisi Yahudilerle yapmış olduğu bir sözleşmeyle koruma altına aldıysa, 780 bin kilometre kare ülkemizi böyle bir barış sözleşmesiyle koruma altına alabiliriz. Batıcı güçlere karşı bunu başarabiliriz değerli kardeşlerim, bunu başarmaya mecburuz." İran'da karşı devrim öncesinde Şii inancına sahip Hümeyniciler, Liboşlar, ikinci cumhuriyetçiler, azınlıklar, Şiilerin dışında kalan cemaatlerle son derece sıkı ilişkiler kurmuş, onlarla işbirliğine girmiş, ancak karşı devrimin ilk icraatı olarak ilk önce ittifak yaptıkları bu kesimin insanlarını asmışlardı. Tayyip iktidar olduklarında dini siyasette kullandık diyordu. Sadece dini mi? Olur mu? Kullanmadıkları hiçbir değer, hiçbir kutsal kalmamıştı. Oruç ibadetini bile siyasetlerine alet etmişlerdi. Bu şarkı burada bitmez adlı ve Nurcu faaliyetleriyle bilinen nesil yayınlarınca basılan ve Erdoğan'ın gerçek dışı özelliklerinin anlatılarak reklamı yapılan ve kitap yazarı olarak da yine Tayyip'in göründüğü kitapta Ramazan ayı dışında bile oruç tuttuğu işleniyor ve neredeyse ermiş olarak gösterilmeye çalışılıyordu. Kitapta Erdoğan ile söyleşi yapan isimse Nurcu kimliği ile tanınan ve aynı zamanda Vakit Gazetesi'nin yazarlarından Niyazi Birinci ya da namı diğer Yavuz Bahadıroğlu'ydu. Niyazi Birinci Tayyip Erdoğan'ın ne müthiş bir Müslüman olduğunun reklamını yapmak için şu çanak soruyu soruyordu. "Burada 10 kişi kadar varız, kimse oruç değil ama Ramazan ayına henüz girmediğimiz halde siz oruçsunuz. Biz de kendimize referansı Kur'an olarak alıyoruz. Fert olarak fert yanında. Devletin sistemi farklı bir olaydır. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasaklı dönemlerinde sık sık söylediği İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn yani Allah'tan başka kimseye kulluk etmemede bunun aynı anlama geldiğini aşağı yukarı düşünüyoruz. O anlamda siz siyasal İslamcı olduğunuz için mi bugün oruç tutuyorsunuz? Bunun sizin siyasal kariyerinize bir faydası var mı?" Tayyip seçimlerden önce reklamını yapmak üzere hazırlattığı ve binlerce basıp bedava olarak dağıttığı kitapta bakın nasıl cevap veriyordu. "Aslında benim kişisel inancımın gereği olarak yerine getirdiğim bir şey. Bugün böyle bir tevafuk oldu. Yani oruçlu olmadığımız bir güne de rastlayabilirdi. Ama ben kalkıp da bunu kimseye davul zurnayla duyurmuyorum, ilan etmiyorum. Böyle bir şeyim yok." Gördünüz mü cevabı? Adam o denli inanmış bir Müslüman ki Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu davul zurnayla duyurmuyor. Ya ne yapıyor? Türkiye'nin en ücra köşesine kadar bedava olarak dağıtılan, kendi reklamının yapıldığı bir kitapta anlatıp yayınlatıyor. Bu örnek bile tek başına insanlarımızın nasıl kandırılıp iki ayaklı inek yerine konduğunun kanıtıdır. Tayyip seçimleri kazandıktan sonra Ramazan dışında tuttuğu orucu bu sefer Ramazan'da bile yemeye başlıyor, buna da kılıf olarak seferi olduğunu söylüyordu. Uçakla yarım saat mesafede gittiği yeri seferilikle açıklıyor, Ramazan olmasına rağmen uçağında içki servisi bile yaptırıyordu. Sonra çıkıp halka açık yerlerde içki yasağı getirttim diye bir başka reklam daha yapıyordu. Papaz elbisesi ve milli görüş. Erdoğan'ın iktidar olmak için papaz elbisesi bile giyerim şeklindeki sözleri TV'lerde yayınlanınca hemen inkar yoluna gidiyor ve "ben böyle bir şey söylemedim" diyebiliyordu. Başka? dün zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun adı olarak tanımladığı milli görüşü bugün gömlek olarak nitelendiriyor ve üzerlerinden çıkarttıklarını söyleyebiliyordu. Ancak daha yatsı olmadan Tayyip'in inkarının doğru olmadığı ortaya çıkıyordu. Çünkü Tayyip'in bu sözleri Meydan adlı derginin 22. sayısında yer alıyordu. Tayyip'in bu sözlerinin yer aldığı paneli Meydan adlı dergi düzenlemişti. Paneli Akit gazetesi yazarlarından Yaşar Kaplan yönetmişti. Panele Tayyip'le beraber katılan konuşmacılar yine aynı gazetenin fıkıh köşesini Yusuf Kerimoğlu takma adıyla hazırlayan Hüsnü Aktaş, Tayyip'in baş danışmanı Mehmet Metiner ve Bayram Bilici'ydi. Tayyip'in bu panelde yaptığı konuşma dergide şöyle yer alıyordu. Bizim burada düşünmemiz gereken şey var. Her şeyden önce hangi meşrebin, hangi eğilimin mensubu olursak olalım, fiziki eğilim ötesine geçmiş düşüncelerin mensupları olarak bizler, eğer Hakk'a kul olmayı gaye edinmiş ve Hakk'ın koyduğu yasalar manzumesini yaşamak, ona ulaşmak istiyorsak, her şeyden önce bizim temel bir ortak yanımız var. Onun ötesinde bizi birbirimize bağlayan temel esasımız var. O nedir? O mutlak doğrudur, değişmeyen doğrudur ve o Hak'tır. İşte bizim inandığımız doğru, yani milli görüş, zaman ve zemine göre değişmeyen doğrunun adıdır. İşte biz zamana ve zemine göre değişmeyen bu doğruyu hayata hakim kılmanın mücadelesini veriyoruz. Ben şahsen zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun hayata hakim kılınması yolunda gerekirse papaz elbisesi giymeye hazırım. Tayyip, o mutlak doğrudur, değişmeyen doğrudur ve o Hak'tır, işte bizim inandığımız doğrudur şeklinde nitelediği milli görüş hakkında başka ne diyordu? Zaman ve zemine göre değişmeyen doğrunun adıdır. Başka? İşte biz zamana ve zemine göre değişmeyen bu doğruyu hayata hakim kılmanın mücadelesini veriyoruz. Neyin mücadelesini veriyorlar? Daha açalım mı? Hadi açalım. Zerre kadar dini bilgisi olan biri zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun İslam hükümleri ya da daha açık bir deyişle şeriat olduğunu bilir. Tayyip'inki ne şeriatı dersiniz? Cevap oldukça basit. Mart 2010'da Suudi Arabistan'da ödülünü aldığı Vahhabi şeriatı. Peki iktidara gelmek için AKP'yi kurdukları sırada ne dedi? Milli görüş gömleğini çıkardık. Hiç düşündünüz mü? İktidar olmak için kutsal saydığı, hiçbir zaman değişmeyecek bir doğru olarak nitelendirdiği doğrularını, davasını bir gömlek gibi üzerinden çıkardığını söyleyebilen ve o gömleği çıkarıp attığını ilan eden bir insan, çıkarları söz konusu olduğunda daha neleri fırlatıp atmaz? Milli görüş parası ile içki. Mehmet Altan, Hadi Ulu Engin ile Mehmet Metiner, Milli Görüş'e bağlı İslam Federasyonu'nun düzenlediği kitap fuarı kapsamında bir panele konuşmacı olarak katılmak amacıyla Hollanda'nın Rotterdam kentine gidiyorlardı. Lahey Uluslararası Adalet Divanı binasının tam karşısında sahilde yer alan balık lokantalarına uğruyorlar, Mehmet Altan balığın yanına bir ada söylüyordu. Milli Görüş teşkilatları yöneticilerine bir telaş alıyor ve Metiner'e şöyle diyorlardı. ''Üstadım, bizim paramızla içki içiyor, günah değil mi? Kendi paramızla günaha ortak olmuyor muyuz?'' Metiner tasalanma diyor ve şöyle devam ediyordu. ''O bizim konuğumuz, günahı da ona ait. Adamı kalkıp biz yemek paranı öderiz ama içkini sen karşıla diyecek halimiz yok ya, rahat olun.'' Metiner İslam'da olmayan bir kuralı sırf kendi siyasi çıkarları için icat etmiş, Mehmet Altan'ın milli görüşün parası ile içki içmesini böylece savuşturmaya çalışmıştı. Metiner bu konuyla bağlantılı milli görüşün gömlek değiştirmesi olayı ile ilgili olarak da şunları aktarıyordu. Milli görüş hiç gömlek değiştirmedi demek, tarihsel dönemler dikkatle incelendiğinde görülecektir ki hiç de doğru bir iddia değil. Milli görüşçüler de gömlek değiştirdi, hem de nice Avrupa'yı gömlekler giydiler üzerlerine ve o gömlekler üstlerine daha çok yakıştı bence.
6. ayrımın sonu, sayfa 110.